Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 6. ayrım. İdeolojik dönüşüm dönemi. Oradaki Türklerle görüşüyor muydunuz? Tabii. Hatta benim orada talebe cemiyeti başkanlığım da var. Çok aktiftim. Lozan'da bizim Türk arkadaşların gittiği meşhur Dom kahvehanesi vardı. Orada bayağı tartışırdık. Yumruk yumruğa gelmezdik ama bazen çok ciddi ve kırıcı tartışmalar olurdu. Tahmin edileceği üzere bizim oradaki Türk talebe kolonisi ikiye bölünmüştü. Bir kısmımız, ki daha çok başı çeken ben oluyordum, bu iktidarın bir an önce gitmesi lazım. Anayasa değişmeli, özgürlükler gelmeli görüşündeydik. O dönemin klasik ilerici söylemi. Öteki tarafta yine bizim kolejden çok sevdiğim dönem arkadaşımız Arda Gedik vardı. DP'li rahmetli Namık Gedik'in oğlu. Ki ağzı çok iyi laf yapardı Arda'nın. Sonra Alp Karaosmanoğlu vardı. Benim dönemimde Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi olarak Kiev'e gitti. Bir de Tamer Gediz vardı. Çok sevdiğim Manisalı bir arkadaşım. Birbirimize takılırdık arada bir. Onlara büyük kuyruk, küçük kuyruk derdik. 27 Mayıs'taki kuyruklar edebiyatından dolayı. Böyle gergin bir ortam yaşanıyordu. Ayrıntılarını tam olarak hatırlamıyorum ama galiba bu tartışmalarla bağlantılı olarak Cahit Küleli beni çağırmıştı. O dönem talebe müfettişiydi Bern'de. Trene bindim gittim. Bu kadar politize olmayın. Hepiniz aynı milletin çocuklarısınız. Türkiye'deki kavgaları buraya taşımayalım gibi efendice, ağabey gibi nasihat ettim. Eğer devam ederseniz pek iyi olmaz havasını da sezmiştim. Sayfa 56'da yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Yakın arkadaşı Tamer Gediz'le evinin önünde, Lozan. 27 Mayıs'ı nasıl öğrendiniz? Türkiye'den telefonla haber aldım. Küçük bir stüdyo dairede yaşıyordum. Haber gelince hemen Dom kahvehanesine koştum. Tabii bizim tarafta çok coşkulu bir hava vardı. Biraz sakinleştirdim milleti. Ötekiler ise çok üzülüyordu. Derken Arda'nın babasının tutuklandığını öğrendik. Bütün tartışmaları kestik. Onun önünde 27 Mayıs hakkında konuşmazdım kesinlikle. Çünkü tabiatıyla babasının başına gelenlerden dolayı çok perişan oldu Arda Gedik. Yassıada duruşmaları ve idamlar sürecinde tavrınız neydi? Duruşmalar sırasında Türkiye'deydim. Tabii eniştem hemen tahliye oldu. İlk başta 27 Mayıs'ı bizim ailede herkes coşkuyla destekledi. Sonra duruşmalarda biraz burukluk oldu. Hele hele o idama giden süreçte bayağı üzgündüler. Babam benim önümde fazla siyasi gözükmemeye çalışıyordu. Fakat bayağı rahatsızdılar. Ben de rahatsızdım açıkçası. Söylemeye lüzum yok, gayet doğal olarak o idamlara da şiddetle karşı çıktım. Sadece ben değil, başta babam olmak üzere bütün ailece karşı çıkıyorduk. Ama 27 Mayıs'ta böyle bir rahatsızlık duymamıştınız. 27 Mayıs Türkiye için yeni bir başlangıç oldu. Daha geniş düşünme imkanı, daha geniş ufuklar getirdi. Bu sadece anayasa değişikliği ya da 2-3 klasik özgürlüğün elde edilmesi işi de değildi. Mesela Yön Hareketi'nin açtığı yolun başlangıcı gibi olmuştu 27 Mayıs ve bize klasik düşüncelerimizin ötesinde başka şeyler düşünmemiz gerektiğini göstermişti. Grev hakkı, siyasal özgürlükler, sınıfsal meseleler. Ben zaten o sırada bunlar üzerine bayağı okumaya başlamıştım. Artık siyasete ilgim parti politikasını aşmış, daha ideolojik bir temele oturmaya başlamıştı. Halk Partisi yok, işçi sınıfı vara dönüşmeye başlamıştı. Solun temel kitaplarıyla tanışma. Lozan mı yarattı bu etkiyi, 60'ların rüzgarı mı? Tabii Lozan'a gittiğimde bambaşka bir dünya buldum. Amerika çok etkilemedi beni diyordum ya, zannediyorum Lozan etkiledi. Çünkü orası birdenbire bir Avrupa özgürlüğü getirdi. Bir Fransız rüzgarı getirdi. Fransa'nın son dönemde Ermeni meselesi konusunda yaptıklarından sonra kendimi hafif aldatılmış hissettim. Çünkü ben Fransız kültürünü gerçekten seven, o kültürden etkilenmiş biriyim. Gittiğinizde Fransızca biliyor muydunuz? Bilmiyordum ama öğrenmeye çalışıyordum. Bir yandan da üniversiteye kaydımı yaptırdım. İkinci senenin sonundaydı sınavlar. Lozan'da hukuk fakültesinde usul oydu. Nasıl olsa 2 senede sökerim Fransızcayı diye lisan okuluna gitmedim. Doğrudan üniversiteye başladım. Ama bunun bedelini ödedim. Fransızcam hiçbir zaman tam istediğim gibi olmadı. İyidir Fransızcam. Fakat daha iyi konuşabilmeyi isterdim. Dersleri anlamakta zorluk çekmediniz mi? Biraz oldu tabii. Birinci sene nasıl olsa Fransızcayı arkadaşlardan kaparım. Kendi başıma da bir şeyler yaparım diyordum. İkinci senede derslere ağırlık verip 2 seneyi birden vermeyi planlıyordum. Hakikaten de öyle oldu. Sonuçta dil eksiğime rağmen 2. senenin sonunda 2 senenin sınavını verebildim. Amerika'dan ne farkı vardı Lozan'ın ya da Avrupa'nın? Amerika'dan çok farklıydı. Bambaşka bir hayat vardı orada. Şu kahvehane kültürü bir defa. Amerika'da da, Türkiye'de de olmayan bir şey. Bir kahvehanede oturmak harika bir şey. Kısmen özenti bile olsa müthiş bir entelektüel hava hissediyorsunuz her tarafta. Lozan İsviçre'nin en entelektüel şehri. Cenevre öyle değildir mesela. Alman tarafı bambaşkadır. Ama Lozan küçük olmasına rağmen kişiliği, kimliği olan bir yerdir. Tiyatrosu çok önemlidir mesela. Çok önemli bir tiyatro geleneği vardır. Hukukta tabii bütün İsviçre'de bir numaradır. Neler tartışılıyordu siz gittiğinizde? Biz gider gitmez Cezayir tartışmasının ortasına düştük. O zamanlar Le Express'in yayın müdürü Jean-Jacques Servan Schreiber'di. Le Express Cezayir kavgasının bayraktarlığını yapıyordu De Gaulle'e karşı. Le Monde Fransa'da Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nı savunan yayın organıydı. Ama Le Express daha cesurdu. Gerçi ben çok yapmazdım ama o zaman Le Express cebe konup gösterilirdi. O tartışmalara girmiştim. Fakat Fransızcam yeterli değildi. Bazen İngilizce ile idare ediyordum. O tartışmaların da geleceğin siyasetçisinin şekillenmesinde etkisi olmuştur herhalde. Lozan'ın benim yetişmemde, gelişmemde fevkalade olumlu etkisi oldu. Hep duygusallıktan bahsettim şimdiye kadar. Underdog'un yanında olmaktan. Onların temellerini ben Lozan'da okudum. Derslerde de vardı bunlar. Ama daha çok kendim okudum, öğrendim. Dünya basınını daha yakından izledim. Disiplinli çalışmayı öğrenmemde de çok katkısı oldu İsviçre'nin. Üniversitenin kütüphanesi bir deryaydı. Boş vakitlerimi kahvehanede harcadım, pişmanım. Sonradan gittiniz mi hiç? Evet, eşimle birkaç kere gittik. Bir iki defa çocuklarla da gittik. Sonra Dışişleri Bakanı olduğumda tekrar ziyaret ettim. 2001'de İsviçre ile ikili görüşmelerimiz vardı. Biliyorlardı tabii Lozan mezunu olduğumu. Bana bir jest yaptılar. Sayfa 59'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Yıllar sonra İsmail Cem Dışişleri Bakanı iken eşiyle birlikte gittikleri Lozan'da. İsviçre Dışişleri Bakanı toplantıların bir kısmını Lozan'a aldı. Gittik. Üniversitenin bir bölümü liseye dönüşmüştü. Lisenin müdürü beni karşıladı. Bizim birinci sınıfı olduğu gibi muhafaza etmişler. Binanın içi liseye dönüşürken her şey yenilenmiş. Ama birinci sınıfa hiç dokunmamışlar. O sınıfa gittik. Orada bazı dersler almıştım. Sonra gene derslerimizin bir bölümünü aldığımız Palais de Rumin Sarayı tabir edilen nefis bir bina vardı. O müthiş bir kütüphaneye dönüşmüş. Okulun bende böyle güzel izleri var. Buna karşılık Lozan'da çok mu vakit öldürdüm diye yanarım hala. Şimdi düşünüyorum da o zamanı çok daha akıllıca kullanabilirmişim. Nedir vakit öldürmeden kastınız? Bir defa biz Türküz söyleminden hiç çıkmadım ki memnunum bundan, iftihar ediyorum. O ayrı bir mevzu. Ama o bende çok fazla bir yer tuttu. Lozan'da vaktimin önemli bir bölümünü bizim Türk arkadaşların gittiği kahvehaneye giderek ne olmuş Türkiye'de, Galatasaray ne yapmış, Fenerbahçe ne yapmış, bir iki sınavlarda şöyle sonuç almış, öteki alamamış, ötekinin kız arkadaşıyla arası açılmış, yeni bir otomobil çıkmış, o otomobili almalı mı, almamalı mı gibi hiçbir getirisi ve katkısı olmayan konuları konuşarak harcadım. Bu bir yerde belki dinlendiriyordu, belki bir ihtiyacı gidermek oluyordu. Gene de ilk başta çok güzel gelen kahvehane kültürünün önemli bir bölümünü sanki boşa harcadım gibi geliyor. Sonradan bunun pişmanlığını da duydum zaten. Ancak olumsuz diyebileceğim tek şey de budur Lozan'da. Onun dışında belirttiğim gibi siyasetle Avrupa düzeyinde ilgilenmeye başladım. İngiliz İşçi Partisi ne yapıyor? Avrupa sosyalizmi nedir, ne değildir? Solun temel düşünceleri veya sol öncesi hümanist düşüncenin kökenleri, felsefe, bütün bunları da okuduğum, öğrendiğim yer oldu Lozan. Solun temel kitaplarını, temel düşünürlerini hep orada okudum. Kimleri mesela? Romantik solculardan başlayarak günümüze doğru geldim. Marx'ın, Engels'in kitaplarının çoğunu Lozan'dayken okudum. Tarih okudum ve buna sonra da devam ettim. Temeller hep Lozan'da oluştu. Lozan siyaset dışında hayatınızda ne gibi değişiklikler yarattı? Eşimle evlenmeye orada karar verdik. Söylemiştim ben eşimle daha önceden de tanışırdım. O kolejin kız bölümündeydi. Robert Kolej erkek okuluydu. Bir de Arnavutköy Amerikan Kız Koleji vardı. Tanışırdık ama hepsi o kadar. Aramızda duygusal bir bağ yoktu. Lozan'daki son senemde Elçin, Lozan'a dil okuluna yazılmış. Sonradan başlayacağı üniversiteye hazırlık olsun diye. Bir baktım çıka geldi. O sırada da Ercan Arıklı da orada. Hatta galiba bende kalıyordu. Elçin'in kız kardeşiyle nişanlanacaklardı. Elçin geldi. Fakat dediğim gibi ciddi bir ilişkimiz yoktu. Bizim çocuklar hala inanmıyor. Elçin hiç oralı değildi. bir yaramazlık düşüncesi varsa o bende oluştu. Galiba biraz benim yönlendirmemle biz elçinle çıkmaya başladık Lozan'da. Bir sene içinde hakikaten çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. O yaşlardaki klasik inişli çıkışlı ilişkilerden işte. Türkiye'ye geldikten sonra ise ilişkimize ara verdik. Ne yapardınız birlikte? Tabii orada gençlik var, özgürlük var. Benim küçük bir arabam vardı. Onunla dolaşırdık. Dansa gitme gibi huylarımız yoktu. Benim hiç olmadı zaten. Hiç becerim yoktur. En fazla bizim parti toplantılarında, mitinglerinde vesaire partililerle kol kola halay çekmişimdir. Benim dans bilgim ondan ibaret. Lozan'da Leman Gölü'nün kıyısında Uşi diye bir yer vardır. Hakikaten cennet gibi bir yer. Çiçekler, ağaçlar, hatta martılar. Çok çok güzel bir yerdi. Elçinle orada dolaşır, kahvehanede oturur, pazar öğleleri orada yemek yerdik. 2001'de Dışişleri Bakanı olarak ikili görüşmeler için gittiğimizde bütün o eski mekanları elçinle birlikte yeniden dolaşma imkanı buldum. Sen Rock Sokağı 6 numarada benim 3 sene yaşadığım küçük stüdyo vardı. Onun önünden geçtim. Baktım duruyor aynı şekilde. Hiç değişmemiş. İlk gidişinizde Lozan'daki Türkiye algısı nasıldı? O zamanlar daha olumlu görüyorlardı. Tabii dünya farklıydı. Soğuk Savaş dönemiydi. Türkiye'ye olan ihtiyaç nispetinde Türkiye'yi kabullenmeleri gerekiyordu. O dönemde Türkiye, Batı'nın uzak karakolu koruyucusuydu. Herhangi bir Sovyet tehdidine karşı ön saftı. Dolayısıyla bir vazgeçilmezliği, bir işlevi vardı. Ve bundan dolayı da Amerika olsun, Avrupa'nın bütün devletleri olsun Türkiye'yi gözetirdi. Türkiye'deki insan hakları meselesini kimse gündeme getirmezdi. Sanki o zamanlarda demokrasi daha mı fazlaydı Türkiye'de? Bırakın o zamanları Özal dönemini alalım. Özal dönemine kıyasla demokraside ve insan haklarında Türkiye bugün çok daha ilerdi. Ama o dönem Özal'ın Amerika'ya yakınlığı, Irak Savaşı'ndaki tutumu nedeniyle bu konular hep görmezden gelinirdi. Yiğit, savaşçı, dünyayı koruyan bir imajı vardı Türkiye'nin. Çok gelişiyor, çok ilerliyor. Harika bir ülke derlerdi. Benim talebeliğim sırasında biz de benzer bir havaya girmiştik. Sonra tabii silah çıktı, mertlik bozuldu. Sovyet İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra her şey değişti. Mesela 1989 öncesinde Suriye'nin haddine mi düşmüştü Türkiye ile oyun oynamak? Aramızda bu kadar köklü ayrılıklar olmasına rağmen. Yunanistan bile bir yerde durmasını biliyordu. Daha ileriye gidemiyorlardı. Neden gidemiyorlardı? Çünkü Amerika durun, Türkiye'nin üzerine gitmeyin diyordu. O denklem değişince yeni bir denklem kuruldu. Türklere bakış açısı nasıldı? Tabii Lozan biraz özellikli bir yer. Château d'Oche'nin önünde bir yazı var mesela. Lozan konferansı burada yapıldı diye. Dolayısıyla Lozan Türkiye'yi daha iyi tanıyan bir muhitti. Türkiye'ye olumsuz çağrışımlar yapmıyordu. Fakat en son gidişimde maalesef öyle değildi. Bütün çabamıza, çalışmamıza rağmen İsviçre gerek bu soykırım iddialarında, gerek insan hakları konularında, gerek Güneydoğu meselesinde abartılı bir şekilde Türkiye karşısında şimdi. Söylenenlerin içinde gerçek olanlar var tabii. Onlar için biz de Türkiye'de öz eleştiri yapıyoruz. Fakat çok abartılı ve gerçek dışı fikirlerde maalesef İsviçre'nin siyasetinde yer tutuyor. Abdi İpekçi ile Milliyet'te. Mezuniyetten sonra İsviçre'de kalmayı düşünmediniz mi? 3-4 ay boş zamanım vardı. Avrupa'nın değişik yerlerine gittim. Galiba 2-3 ay Güney Fransa'da kaldım. Ondan sonra da Türkiye'ye geldim. Askere gitmeden önce 1-2 ay hiç değilse gazeteciliği öğreneyim diye Milliyet'te çalışmaya başladım. Yıl 1963. Fakat askerliğimi ancak 5 yıl sonra 1968'de yapabildim. Matbaa kokusu derler ya hani, insan bir defa teneffüs etti mi bir daha kopamaz. Milliyet'e girdim. Giriş o giriş. Milliyet'e girişiniz nasıl oldu? Dünyayı değiştirmek iddiası ve o heyecanı vardı bizim kuşağın. Öyle sanıyorum bizim kuşakta son buldu o heyecan. Yok yok, haksızlık etmeyeyim. Sizin kuşaklarınızda da yaşandı bu. İşte o heyecanla oldu Milliyet'e girmem. Lozan'dan döndüğüm zaman babam her zamanki uzak görüşlülüğüyle sen şimdi bir takım olaylara karışacaksın dedi. O sıralar terör başlamıştı. Vuruşmalar, çatışmalar. Herhalde daha sonraki boyutlarda değildi. Ama gerilimli bir ortam vardı. Babam doktora yapmam için çok ısrar etti. İstersen Paris'e yollayayım seni. Bak imkanımız var. Herkes bu imkanlara sahip değil. Kıymetini bilmek gerek dedi. Ben hayır, ben Türkiye'den ayrılmayacağım, çalışacağım dedim. Neden Milliyet? Ona da babam ön ayak oldu. Dönüşte iş için bir tercihin var mı dedi. Bir tercihim yok dedim. Milliyet, Cumhuriyet ya da Hürriyet'ten bir tanesi olacaktı. Bir de Vatan'la galiba Akşam vardı. Bunlar benim daha rahat çalışabileceğim tarzda gazetelerdi. Babam da Abdi'ye bir danışayım dedi. Abdi benim amcamın oğluydu. Babam çok severdi Abdi'yi. Çünkü Abdi'nin babası erken yaşta vefat etmişti galiba. Babam Abdi ile çok ilgilenirdi. Özel bir ilişkileri vardı onların. Sizin var mıydı Abdi İpekçi ile benzer bir yakınlığınız? Hayır, severdik birbirimizi ama öyle özel bir yakınlığımız olmadı. Tabii belli dönemlerde katkısını, yakınlığını gördüm ama özel bir dostluğumuz olmadı. Babam aldı beni bir gün Milliyet'te Cağaloğlu'ndaki binaya. Abdi'ye bizim oğlan sizin mesleği yapmak istiyor, sana emanet gibi bir iki güzel laf etti. Biz orada kaldık. Abdi de beni Turhan Aytul'a havale etti. Milliyet olayı işte böyle başladı. Kimlerle çalıştınız? Turhan Aytul ile Hasan Pulur, Abdi'nin iki yardımcısı konumundaydılar. Turhan Aytul hayatta gördüğüm en zeki insanlardan biriydi. İmkanı olup da düzenli bir eğitim görebilseymiş herhalde müthiş olurmuş. İngilizce bilmezdi ama İngiliz gazetelerinin başlıklarını anlardı. Yani gazeteyi çözerdi adeta. O sırada yaz, ben de bekarım. Turhan evliydi galiba. Ama biraz bekar gibi yaşıyordu. Turhan'la hem çalıştık hem çok dolaştık, gezdik biz. Ve siz o yıl evlendiniz. Türkiye'ye dönünce ilişkiye ara verdik demiştiniz. Sonra nasıl canlandı yeniden? Dayanamadık. İstanbul'da ben yeniden çıkalım dedim. Önce kabul etmedi Elçin. Sonra yeniden başladık. Derken nişanlanmaya karar verdik ve nihayet evliliğe kadar gitti. Ailenize danışmış mıydınız? Onlar ne dediler? Danışmamıştım. Haber verdim. Arkadaşlığımızı biliyorlardı zaten. Çok sevindiler. Çok. Daha çok gençsiniz falan demediler mi? Hayır hayır. Hem babam hem annem çok istemişti. Elçin evlilik teklifimi reddetti. Nasıl teklif ettiniz? Ben kendimden çok emindim. 24 yaşındaydım. O sırada Milliyet'te gazeteciliğe başlamıştım. Rahmetli Turhan Aytul beni Kapalı Çarşı'ya götürdü. Nişan yüzükleri aldık. Turhan çok evlendiği için biliyordu bu işleri. Elçin'e müsaitsen bir sabah konuşalım dedim. O da olur konuşalım dedi. Taşlık o zaman değişik bir kahvehaneydi. Farklı bir havası vardı. Taşlık'ta buluştuk. Nasılsın, iyi misin'den sonra yüzükleri çıkardım. Elçin kabul etmedi. Dedim ya kendimden çok emindim diye. Bir tuhaf oldum. Çünkü zannediyordum ki yüzükleri vereceğim, o da boynuma sarılacak. Hiç öyle bir şey yok. Sonra işte tekrar düşünelim dedik. Velhasıl o gün almadı yüzükleri. Sonra zaman içinde gene özlem başladı ve evlenmeye karar verdik. 23 Aralık 1963'te de evlendik. İyi de oldu. Geriye baktığımızda ikimiz de memnunuz. Sayfa 65'te yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Elçin Cem'in anne babası Emine ve Razi Trak. Elçin Cem, hakikaten öyle. Güzel, mutlu bir evliliğimiz, ruh ve beyin beraberliğimiz oldu. Birbirimizi her bakımdan tamamladık galiba. Bir de aramızdaki sevgiyi eskitmedik. Bu bakımdan çok şanslıyız. Çocuklarımız da bizi üzmedi, bize mutluluk kattılar. Evlilik kararınızda Ercan Arıklı'ya bacanak olma fikri de rol oynadı mı? Yok, o tamamen tesadüf. Tabii hoş oldu. Yani düşünün, en iyi arkadaşınızla bacanak oluyorsunuz. Fakat onlarınki daha talihsiz bir evlilik oldu. Ayrıldılar. Biz sürdürdük. Elçin bana kıyasla daha ayağı yere basan, daha mantıklı bakabilen biridir. Ben bazen biraz fazla cesur, delişmen davranabilirim. Elçin daha sakindir, daha gerçekçidir. O bakımdan birbirimizi tamamladık zannediyorum. Benzer kültür altyapısından gelmemiz, aynı kültür dilini konuşmamız da katkı sağladı evliliğimize. Elçin Hanım'ın ailesi nasıl karşıladı kararınızı? Çok sevindiler. Kayınpeder zaten daha önceden beni tanıyordu. Elçin'e gelip gitmişti birkaç defa Lozan'a. Benim için iyi çocuk, aklı başında, çalışkan, sorumluluğunun farkında gibi güzel şeyler söylemiş. Dolayısıyla ilişkimiz hep iyi oldu. O dönem babam gibi kayınpederim de yurt dışına gitmemizi istiyordu. Çünkü Elçin'in üniversite tahsili yarım kalmıştı. Hadi ikinizi birlikte yollayalım. Elçin'le birlikte yüksek lisans yaparsınız dediler. Eşim çok hevesliydi. Ben gitmek istemiyordum. Biz sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda dünyayı da kurtaracağız. Bizim kaybedecek bir dakikamız yok. Hemen gidip çalışmaya başlayacağız diyordu. Gitmedik. Ama Elçin hep içinde kaldı bu. Sonradan İpek doğduktan sonra Fransız filolojisine girdi. Üçüncü sınıfa geçince Kerim doğdu. Devam edemedi. Ama edebiyat sevgisi hep sürdü. Milliyete dönersek, Ali Gevgilili ile aynı odayı paylaşıyorduk. Düşüncelerimizin gelişiminde çok önemli payı olan, bana göre Türkiye'nin en akıllı, en kültürlü insanlarından biridir Ali Gevgilili. Zaten odalar küçücüktü. Kimseye yer yoktu. Ali hiç sigara içmez. Dünyanın en düzenli, en tertipli insanıdır. Akşam gazeteden çıkarken masası pırıl pırıldır. Her şey toplanmıştır. Benimkinde gazeteler, kupürler, kitaplar darmadağın olur. Başka kimler vardı? Dinçer Güner vardı. Bangoğlu çok ayrı bir karakterdi. Tabii Sami Kuhen. Ben Milliyet'e girdiğimde Mehmet Ali Birand'da geleli daha bir hafta olmuştu. Mete Akyol da vardı sanırım ama Ankara'daydı. Ne iş yapıyordunuz gazetede? İki şey yapıyordum. Birincisi araştırma çalışmaları, belgeleri hazırlıyordum. İkincisi bir dış politika köşesi yapıyordum. Çok da güzel oluyordu. Başlığı 5 dakikada dünya turuydu. Küçük bir köşeydi. Her bir haberin boyu da 3-4 santim olurdu. Biz ampajını da kendim yapıyordum. Çok iyi bir köşeydi. Çok tutmuştu. Ama beni tam tatmin etmiyordu. Daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyordum. Gazetedeki ortam nasıldı? O zamanlar gazeteciliğin çok heyecanlı dönemiydi. Kendimizi Battal Gazi gibi, Robin Hood gibi görüyorduk. Gazeteci olarak toplumdaki haksızlıklarla mücadele eden, güçlünün yanında değil, güçsüzün yanında olan, yanlışları bulup çıkaran. Milliyet bir ekoldü. Gazeteciliğin daha partizan dönemi. Şimdiki imkanlar yoktu tabii. Telex bize bir mucize gibi gelirdi. Abdi Bey çok severdi. Telex'in başına geçer, oynar, Ankara ile konuşur, oradan haberler gelir falan. Biz de gülerdik hafiften. Milliyette hakikaten bir aile havası vardı. Kimse öyle fazla para almıyordu gazeteden. Ama herkes mutluydu. Siyasi haberlerle de ilgileniyor muydunuz? Siyasi haberler elbette ilgimi çekiyordu ama özellikle dış haberler yapıyordum. Yani dış politika haberleri. Lisan bilgimden dolayı beni hemen oraya yönlendirmişlerdi. 6. ayrımın sonu sayfa 68, devamı 7. ayrımda.